altın olukla yürüyür. Selahattin Koca Aslan sizlerle.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'ya, Altın Oluk'ta Yürüyüş programına hoş geldiniz efendim. Yine yeniden yepyeni bir Altın Oluk'ta Yürüyüş programıyla huzurlarınızdayız. Bugün Altın Oluk Dergisi'nin 182. sayısına gideceğiz. Yani Nisan 2001 sayısını açacağız. Tasavvuf olmazsa olur mu? Konusunu Altın Oluk Dergisi'nin gündemine aldığı, kapağına taşıdığı, sahasında birbirinden kıymetli hocalarımızın görüşlerine başvurduğu özel bir sayı. Bu da tasavvuf olmazsa olur mu? İlk olarak derginin takdim sayfasına bakalım. Neden böyle bir konuyu Altın Oluk gündemine almış? Neden böyle bir konuyu okuyucusunun gündemine taşıma ihtiyacı duymuş? Bununla alakalı olarak takdim yazısında deniliyor ki, bu sayımızı tasavvuf olmazsa olur mu sorusu etrafında hazırladık. Yani tasavvuf konusunu olmazsa olur mu sorusuna kadar tahlil etmeyi amaçladık. Bu hemen her soruyu gördük, ele aldık, sorduk, tartıştık anlamına geliyor. Evet, öyle yaptık. Üç ilim adamına başvurduk. İkisi ilahiyat fakültelerinin tasavvuf kürsüsünde öğretim üyesi, biri ise İslam hukuku dalında doçent. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tasavvuf kürsüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Kara ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tasavvuf kürsüsü öğretim üyesi Doçent Doktor Mahmut Erol Kılıç'a aynı soruları sorduk. Okuyucu soruların tasavvufa eleştirel bakan bir üslupla hazırlandığını hissedecektir. Bunu özellikle yaptık. Aykırı diye nitelenebilecek sorular sorduk ki konu enine boyuna açıklansın. Değerli ilim adamlarımız da aynı açıklıkla cevap verdiler. Sanırız okunduğunda şike kokusu verecek en küçük bir değerlendirmeye rastlanmayacaktır. Özellikle tasavvuf konusunda tereddütü bulunan genç insanlarımız için yayınlanan mülakat metinlerinin sağlıklı bir değerlendirme imkanı sunacağına inanıyoruz. Konu etrafında başka yazılar da var hiç şüphesiz. Ahmet Taş Getiren'in Tasavvufa Karşı Olmak yazısı, Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz'ın Tasavvuf Tarikat Çerçevesi başlıklı makalesi ve muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Rahmet ve Şefkat Üslubu başlıklı yazısı tasavvuf konusunu değişik boyutlarıyla ele alıp değerlendiren yazılar. Altın Oluk tasavvuf konusunu her sayıda önemseyen bir dergi. Çünkü gerek İslam toplum ve kültür zemininde tasavvufun derin bir çizgi oluşturması, gerekse Müslümanın kendini gerçek bir kul olarak eğitme zaruretine tekabül etmesi bu itinayı haklı kılıyor. İşte derginin bu sayısında gösterdiği özel itina, tasavvuf etrafındaki tartışmaların zaman zaman yoğunlaşması ile ilgili. Açık bir gerçek ki tasavvuf alanında zihinlerin berraklaşmasına ihtiyaç var. İster İslam içinden yönelmiş olsun, ister dışından soruların açıkça sorulup açıkça cevaplanması en saatli yöntem, biz de onu yaptık diyor. Altınoluk Dergisi'nin takdim yazısında derginin yazı işleri müdürü Ahmet Taş getiren. Evet, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bundan 14 yıl öncesine gidiyoruz. 2001 yılının Nisan ayında yayınlanan Altınoluk Dergisi'nin Tasavvuf Olmazsa Olur Mu? Konusunu kapağına taşıdı, bununla alakalı bir dosya hazırladı. O özel sayıyı açıyor ve oradan altını çizerek okuduğumuz satırları, makaleleri siz değerli dinleyenlerimizle paylaşıyoruz. FEM Dergi'nin yazı işleri müdürü Ahmet Taş getiren Altınoluk'un baş yazısında tasavvufa karşı olmak konusunu işlemiş o yıllar. Tasavvuf, sanırım tasavvufa karşı oluşun da değerlendirmesini yapmalı. Eleştirileri görmeli, kendi çizgisini yoklamalı, doğru eleştirilere göre çizgisinde düzeltmeler yapmalı, yanlış eleştirilere karşı cevapları bulmalı. Bu bir tür sağlama ameliyesidir ve her fikri ameli oluşum için zaruridir. Tasavvufa yönelik eleştirileri iki grupta toplamak mümkün. Bunun biri İslam dışından, diğeri İslam içinden geliyor. İslam dışından gelen eleştirilerde bazı tasavvufi ekollerin İslam'a aşırı bağlılığından söz ediliyor. Bu eleştiri şöyle kurgulanıyor. Modernizm tüm dünyada İslami oluşumları etkiliyor. Radikal hareketler bile zaman içinde ve başarısızlıkla karşılaştıkları ölçüde bir biçimde sekülerleşme sürecinden payını alıyor. Ancak bazı tasavvufi ekoller dışa kapalı tarikat yapıları sebebiyle hala şeriat bağlılığından taviz vermiyor. Bu değerlendirme özellikle Amerikan istihbarat raporlarına giriyor. İslam ülkelerine araştırmacı gönderen Batılı pek çok kurum, tasavvufla İslam toplumları arasındaki ilişkinin bu boyutunu araştırıyor. Aynı hassasiyetin kontrol alanı içinde önemli Müslüman ve bir kısmı tasavvufi bağlantı içinde nüfusun barındığı Rus karar merkezlerinde bulunduğu da düşünülebilir. Batılı Rus karar odaklarının bu yaklaşımını anlamak mümkün. Çünkü onlar İslam coğrafyasını ne kadar kontrol edilebilir sorusu çerçevesinde değerlendiriyor. Nüfuz edilemez alanları da direnç odağı olarak görüyor ve kırmızı noktayla işaretliyor. Efendim, Batı dünyasının tasavvufla ilgisini kışkırtan bir başka sebep olarak da Batı'daki İslamlaşma sürecinde tasavvufun oynadığı rol üzerinde durulabilir. Tasavvuf belli ki Batı'daki insani arayışları etkiliyor ve bu alandaki yoğunlaşmanın artması ölçüsünde toplum planlayıcılarının gündemine yansıyor. Tasavvufun tüm İslam coğrafyasında yabancılaşmalara, dönüşmelere, başkalaşmalara karşı kimlik bilincini diri tutan bir disiplin olduğu doğru. Bir tür savunma refleksinin yansıması bu. İnsanlar bir savrulmaya karşı sığınak arıyor ve tasavvufi iklimi buluyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Bunu direnç odağı olarak görmek, ancak İslam coğrafyasına karşı dizginsiz bir sömürgeciliğin, İslam toplumlarına yönelik doymaz bir asimilasyon hesabının sonucu olabilir. Bu doymazlık ne kadar artarsa, İslam toplumlarının kendini koruma refleksinin de o derece duyarlılıkla harekete geçmesi kaçınılmazdır. Öte yandan Batı toplumlarında meydana gelen tasavvuf ilgisi karşısında bir İslamlaşma kaygısı, alerjisi oluşturmak da sağlıklı değil. Çünkü seküler gidişin derin kişilik bunalımlarına doğru savurduğu bir insan bilincinin, yaratılıştaki insani değerlere doğru arayışa yönelmesini, hele küresel iletişim ortamında önlemek kısa sürede İslam terör denklemleriyle mümkün olsa da uzun vadede bu mümkün değildir. Çünkü insan zihni şartların buz katmanlarını delip gerçeğin iklimine kavuşmayı başaracaktır. Bu arada diyor Ahmet Taş getiren tasavvufa karşı İslam dışı bir yönelişle geliştirilen tavrı İslam ülkelerinde de gözlemlemek mümkün oluyor. Bunun bireysel tepkiler tarzında sergilenen örnekleri olduğu gibi daha çok hakim iradeler nezdinde ortaya konan boyutu anlamlı. Ancak bunun Batı'dakine benzer kaygılara dayanması garip. Çünkü Batı-Rus karar merkezlerindeki tasavvuf kuşkusu, bir toplumun sömürgeleşmeye açılıp açılmaması sorusuyla bağlantılı. İslam ülkesindeki hakim irade hangi kaygıyla tasavvuftan kuşku duyacak? Burada belki tasavvuf eksenindeki örgütlenme, yani tarikat yapılanması, sistemin kontrol alanı dışında bir oluşum olarak görülmekte ve tehlike kapsamı içine alınmaktadır. Oysa bu yaklaşımın dayanakları sağlıklı değildir. Evet, tasavvuf özel bir İslam duyarlılığı demektir. Tarikatlerde bu duyarlılıktaki insanların bir merkez insan etrafında birbirlerini eğittiği bir ortak kalp alanıdır ama daha ötesi değil. Daha ötesi yani bir siyasi örgüt değil mesela, bir ekonomik yapılanma da değil. Evet, insanlar savruluyor, insanlar çocuklarının savrulduğunu görüyor ve bir sığınak arıyor, bir el arıyor tutunabileceği, bir omuz arıyor dayanabileceği, bir gönül arıyor gönlünü açabileceği. Tasavvufta bir kalp-gönül savunması kaygısı var. Asla kolektif bir siyaset tercihi yok tasavvufta. Çünkü kalp eğitimi önceliği var ve o önceliğin önüne geçecek her şeyi tasavvufun mahiyetiyle çelişiyor. Siyaset ise gündelik anlamda ciddi bir kalp tuzağı niteliği arz ediyor. Tasavvuf insanı, sufi, kalp sorununu çözmeden hiçbir şeyin sağlıklı çözülemeyeceğine inanıyor ve bir kere kalp sorunu çözüldüğü zaman da her şeyin insan için en olumlu noktada çözüleceğini düşünüyor. Bakın burası çok önemli. Tasavvuf insanı, sufi, kalp sorununu çözmeden hiçbir şeyin sağlıklı çözülemeyeceğine inanıyor ve bir kere kalp sorunu çözüldüğü zaman da her şeyin insan için en olumlu noktada çözüleceğini düşünüyor. Tasavvuf ikliminde yoğrulmuş bir insan açısından bakıldığında belki de şöyle söylemek mümkün. Keşke Türkiye'de her siyaset insanı, her devlet insanı, her ekonomi insanı, elhasıl her insan işe önce kalp sorununu çözerek başlasa, yani 70 milyonluk Yunuslar ülkesi olsa Türkiye. En korkunç şey bir insanın iyi, güzel Müslüman olmasından korkmak olmalı. Bu konuda söylenecek daha pek çok şey bulunabilir. Ülkemizde de konu çok canlı, çok sancılı, yasakları derinleştirmeyi değil, realiteyi kabul edip sağlıklı çözümleri zaruri kılacak bir gerilim arz ediyor. Ama bu yazı çerçevesinde bu kadarla yetinmek ve konunun öteki boyutuna, yani İslam içinden tasavvufa yönelen eleştirilere geçmek istiyorum, diyor Ahmet Taş getiren. İslam içinden gelen eleştiriler özellikle fikriyat planındaki tartışmalardan kaynaklanıyor. Yer yer akide boyutuna kadar varan tartışmalar söz konusu. Mesela İslam akaidinin en hassas alanının tevhid olduğunu biliyoruz. İslam akaidinin en hassas alanının tevhid olduğunu biliyoruz ve tasavvufun da kalbi sadece Allah'a has kılma noktasında bir tevhid terbiyesini öngördüğü açık. İşte bu noktada anlayış farkları ortaya çıkıyor. Bazı tasavvufi simaların gene tevhid hassasiyeti çerçevesine dile getirdikleri görüşler, cumhur ulemanın görüşleriyle uyuşmuyor ve asırları aşan tartışmalara kaynaklık ediyor. Bu tartışma konularını tek tek sıralamak ve izah etmek bu yazının vüsatini aşar ama genel bazı değerlendirmeler sunulabilir diye düşünüyorum. Şöyle ki, evet, tasavvuf bir tevhid eğitimidir. Kalpte Allah dışında herhangi bir gücün belirleyici etkisi olmaması yönünde bir eğitimdir. Ancak tasavvufun ana çizgisinde şirke düşmemek için gene tevhid hassasiyetiyle ifade edilen La mevcude illallah, Allah'tan başka gerçek varlık yok yaklaşımı, La mevcude illallah, Allah'tan başka gerçek varlık yok yaklaşımı, bazı tasavvufi değerlendirmelerde Allah kainat, Allah insan bütünleşmesi anlamına gelecek biçimde değerlendirilmiştir. Yalnız bu değerlendirme çizgisi gene tasavvufun ana çizgisinde en azından bilinç dışı söylenmiş, kabul edilemez sözler olarak görülmüştür. Bu ana çizgi, Allah'tan başka gerçek varlık yok yaklaşımı asla ittihada yer olmayacak bir çerçevede Allah'ın mutlak varlığı yanında bizim varlığımızın sözü mü olur tarzında anlamışlardır. Yani tasavvuf, kendi içinde doğan aykırı çizgilere yine kendi hassasiyetiyle cevaplar oluşturmuştur. Denilebilir ki, bizzat tasavvufun kendi içinde bir ayrışma söz konusudur. Şeriat, yani İslam'ın kurallar bütünü belirleyici ana çerçevedir. Dolayısıyla bu konuda şeriatı aştığını, şeriatın avam için söz konusu olduğunu, belli bir seviyeye gelen kişinin artık şeriat çerçevesinden muaf bulunduğunu ifade eden çizgiler reddedilmiştir. Çünkü tasavvufun temel hassasiyetlerinden birisi, Resulullah'la bütünleşmek, aynileşmek, onun boyasına boyanmak, onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Allah Resulü'nün muaf olmadığı bir disiplinden, onun ümmetinden herhangi birisinin muaf olması söz konusu olamaz. Nitekim tasavvufun bilinen simaları, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ayağının tozu olmayı en büyük şeref bilmişler, hayatlarında İslam'ı en üstün değer olarak kabul etmişlerdir. Tasavvufun ibadet yoğun insanlar yetiştirmekle suçlanması da tasavvuf insanının İslam'ın kimi kurallarını görmezden geldiği yolundaki değerlendirmeleri anlamsız kılmaktadır. Ayrıca tasavvuf, Allah'ı görüyormuş gibi kulluk, ibadet etmek anlamına gelen ihsan kıvamında bir kalbe ulaşma eğitimi olduğu için, kulluk sınırını aşacak hiçbir görüş, tavır ve davranış, tasavvufun özgün çizgisi içinde yer almamak gerekir. Kişiyi kulluk dışına çıkartan yaklaşımlar, tasavvufun özüne aykırıdır. Mürşit, tasavvufun merkez eksen insanıdır. Ne garip, eleştirilerin büyük kısmı da mürşit eksenlidir. Bu alandaki eleştiriler de mürşidin gerçekten örnek mürebbi olup olmadığı gündeme geldiği gibi, mürşide bağlılığın kişinin akidesini etkileyip etkilemediği, kişinin kişiliğini silip silmediği konuları da gündeme gelmektedir. Aslında problem, gerçekten mürşidin kendisinden beklenen, sorumluluğuna uygun vasıfla donanmış bulunup bulunmadığı noktasında odaklanıyor. İnsanların bu konuda hassasiyet göstermesi de olumsuz örneklerin çok dikkat çekmesi de tabii. Çünkü insanların kalbini emanet etmeleri, kendisiyle bütünleşme çabası içine girmeleri, teslimiyet diye nitelenebilecek bir bütünleşme arayışı içinde olmaları söz konusudur. O zaman böyle bir insanın, bu misyona layık bir kalbi donanım, bir kişilik yapısına sahip olması beklenir. Mürşide böyle bakar tasavvuf. Eğer mürşit böyleyse, o Allah karşısında sorumluluğunu en diri biçimde hisseden, Allah'a saygısı, takvası en ileri seviyede bulunan insan olarak, kalben iletişimde bulunduğu insanın ne akidesini zorlayacak, ne hayatını İslam ölçüleri dışına çıkaracak bir etkide bulunamaz. Ayrıca kendisine bağlanan, terbiye için kişiliğini emanet eden kişinin, yani müridin kişiliğini silmek de söz konusu olamaz. Çünkü tasavvufi terbiye bir kişilik silme ameliyesi değil, aksine kişiliği Allah bilgisiyle donatıp daha diri hale getirme işidir. Allah'ı bilen ve bunu her an canlı olarak bilen bir şuur halini yakalar tasavvuf insanı. Özetle, mürşidin bir merkez insan olarak yeterli kıvamda olup olmadığı sorusu sorulabilir ama yeterli kıvamda bir insanın mürşid olarak gerekliliği tartışılamaz. Tasavvufa yönelik eleştirilerden birisi de bu disiplinin insanları mistitize, daha ötede pasifize ettiği iddiasıdır. İnsanların daha deruni bir ibadet heyecanı içine girmelerinde her zaman toplumdan ve dünyadan tecrit olma durumu söz konusu olabilir. Asr-ı Saadet'te de böyle Resulullah'ın benimsemeyeceği ölçüde ibadet yoğun şahsiyetler çıkmıştır. Resulullah'ın ibadete yönelik teşvikleri öyle anlaşıldığı için olmuştur bu. Ancak daha sonra Resulullah'ın uyarısıyla söz konusu simalar daha ölçülü bir ibadet, dünya, hayat ilişkisine yönelmişlerdir. Tasavvufta da böyle yoğunlaşmalar olabilir. Ama gene merkez insan, tıpkı Resulullah'ın önder mürebbiliği gibi bağlılarını İslam'ın, dünyayı Allah için imar, insanlara hizmeti ibadet telakki eden hassasiyet çizgisine yönlendirecektir. Nitekim tarih içinde tasavvuf, doğru algılandığı ölçüde hayatın içinde inşa edici, imar edici, hizmeti büyütücü, İslam toplumlarının zaruri ihtiyaçlarına omuz verici bir duruş içinde yer almışlardır. Bugün de tasavvufun asil çizgisinde seyreden sufi ekoller, hem kendi ülkelerine güzel, diğer gam, başkalarına zarardan kaçınan, haramdan kaçınan, emanete hıyaneti nifak alameti bilen, hizmet ehli, imar edici, zamanın her anını emanet olarak gören insanlar kazandırmakta, hem de evrensel planda misyon üstlenen insanlar için bir pota hüviyeti taşımaktadırlar. Belki de hizmet hassasiyetinin en yoğun olduğu yerler gene sufi yürekleridir. Çünkü o yürekler yoğrulmuştur insanın ve evrenin bir Allah emaneti olduğu şuuruyla. Tasavvufa ne gerek var sorusu her zaman sorulabilecek bir sorudur. Gereklilik aslında tasavvuf diye bir kelimeye değildir. Gereklilik, İslam'ı bir Müslümandan beklenen dirilikte idrak etmek ve yaşamaktadır. Bu da ancak sağlıklı bir Allah bilgisi marifetullah'la, yani Allah'ın bize yakınlığını idrak ile mümkün olabilir. Sorun, bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ın yakınlığını hissedebilme sorunudur. Çünkü güzel Müslümanlık kıvamı bununla yakından ilgili. Bunu nasıl hissedeceğiz? Fark bunu önemseyenlerle önemsemeyenler arasında. Yani bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah'ın yakınlığını hissedebilme. Bir kısım insan diyor ki bu önemlidir. Kişiliğimi bu yönde bir disiplin içine almalıyım. Oradan İslami bir mektep doğuyor. Adı da zaman içinde tasavvuf mektebi oluyor. Belki de bir başkası aynı disiplini yaşayıp başka bir mektep oluşturabilirdi. Önemli olan Allah'ın seveceği bir insan olmak. Keşke bu alanda birbiriyle yarışan İslami disiplinler olsa, insanlar birbirinin yolunu keseceğine birbiriyle Allah'a yakınlık konusunda yarışsa. Makalesinin sonunda şöyle diyor Altınluk Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Taş getiren, sözü uzatmadan, önümüzde Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği, Allah'ın hoşnutluğunu kazanan, Allah'la ilişkisinden hoşnut, nerede olursa olsun Allah'la birlikteliğini idrak etmiş, hayatını Allah'ın gözetimi altında tanzim eden, hayatı ve ölümü Allah için olan, kalbi Allah zikriyle doymuş güzel Müslümanlar olmak gibi bir ufuk bulunuyor. İster tasavvuflu, ister tasavvufsuz, o ufka koşmak görevi çağın Müslümanlarını bekliyor. Altını böyle tekrar tekrar çizerek şu son cümleyi bir kez daha paylaşalım sizlerle. Sonra kulaklarımızın, kalplerimizin pasını silecek bir güzel ilahiye kulak verelim hep birlikte. Sözü uzatmadan önümüzde Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği, Allah'ın hoşnutluğunu kazanan, Allah'la ilişkisinden hoşnut, nerede olursa olsun Allah'la birlikteliğini idrak etmiş, hayatını Allah'ın gözetimi altında tanzim eden, hayatı ve ölümü Allah için olan, kalbi Allah zikriyle doymuş güzel Müslümanlar olmak gibi bir ufuk bulunuyor. İster tasavvuflu, ister tasavvufsuz, o ufka koşmak görevi çağın Müslümanlarını bekliyor.
Ya Rabbi aşkını ver bana efendim. Ya Rabbi aşkını ver bana efendim. Bu diyeyim Allah Allah. Allah Allah hey yok gibi ağlayayım Yakup gibi efendim. Ağlayayım Yakup gibi efendim. Bu diyeyim Allah Allah. Allah Allah senden yana müştakın oğlu ben sana efendim. Müştakın oğlu ben sana efendim. Bu diyeyim Allah Allah döne. Allah Allah ister öldüm, aşkınla gönlümü doldur efendim. Aşkınla gönlümü doldur efendim. Bu diyeyim Allah Allah döne.
Aziz dinleyenlerim, kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Altınlukla Yürüyüş programında beraberliğimiz devam ediyor. Programımızın bu dakikalarında Altınluk Dergisi'nin Nisan 2001 182. sayısından tasavvufu gündemine aldığı, gündemimize taşıdığı bu özel sayıdan altını çizerek okuduğumuz satırları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi Sufi'nin Bir Günü başlıklı makaleyi yeri gelmişken siz değerli dinleyenlerimizin istifadesine sunmak istiyorum aynı dergiden. Aslında bilinmiyor. Sadece İslami bilgileri kalkancı hikayelerinden ibaret olanlar değil, İslami duyarlılığa sahip olanların çoğu bile bilmiyor. Bir yerde tatmayan bilmez kuralı işliyor. Sufi'nin bir gününü yazmaya çalışacağım. Umarım yararlı olur. Tasavvuf bir terbiye sistemi demek. İslam içinde bir terbiye okulu. Amaç insana Allah'ı görüyormuş gibi yaşama disiplini kazandırmak. Ya da kişiliğe siz onu görmeseniz de onun sizi gördüğü bilincini yüklemek. Size şah damarınızdan yakın bir kudretle birliktesiniz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikte olan bir varlık var. İşte onu hissetme, idrak etme, hayatını onunla birlikteliğin hassasiyeti içinde inşa etme bilinci edinmek, tasavvuf terbiyesi. Bir başka anlamda anların farkında olmak ve her anı Allah'ın huzuruna çıkabilecek bir güzellikle doyurabilme disiplini edinmek. Her anı Allah için seçmek diğer bir ifadeyle. Bir günü nasıl yaşar Sufi böyle bir disipline edinmek için? Sufi seher vakti uyanır. Gecenin o müstesna vaktinde Rabbin huzuruna durur ve teheccüd namazının çağlayanında ona olan ahdini, onunla var olduğu bilincini yeniler. Kalbini ve dimağını başka tüm güç odaklarının etkisinden arındırır. Tevhid bilinciyle donanır, her gece özgürlük bilincini bir kere daha yenileyendir Sufi. Sonra içine yönelir. İçini yeniden dokumaya başlar. İçi kalp ve dimağı demektir. Kalbini ve dimağını avucunun içine alır ve onların her dokusuna ulaşacak bir kişiliğini arındırma eylemine soyunur. Tevbeye, istiğfara sığınır. Bu sırlarını Rabbi ile paylaşmak ve onun huzurunda temiz bir hayata söz vermek demektir. Sonra ahiret bilgisini yeniler Sufi. Mahşer ortamına gider ve gelir. Hayat kitabına bir de mahşer aydınlığında bakar. Ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını, yani tüm duyu organlarını sorgular. Acaba elleri temiz mi? Acaba gözlerinde kirlenme var mı? Paçalarına çamur sıçramış mı? Bütün bunlar dünya karanlığında değil, mahşer aydınlığında net görülecek şeylerdir. Ölüm gündemi her gün Sufi'nin nefes alışverişlerinde hissettiği bir gerçekliktir. Sonra Hazreti Peygamber'le birlikte olur kalben. Acaba yan yana durduğunda ya da karşı karşıya geldiğinde o sallallahu aleyhi ve selleme yakışmakta mıdır kişiliği? Ondan bu yana geçen Allah dostu diye nitelenebilecek insanların yanında durur sonra. Acaba mahşer ortamında yan yana geldiğinde Müslümanlığı, insanlığı onlarla benzerlik arz edecek midir? Onların Allah'a bağlılıktan kaynaklanan şefkati, muhabbeti, merhameti, insan sevgisi, canlı cansız her şeyin hukukuna sadakati kendisinde var mıdır? Bir Ebu Bekir güzelliği, bir Yunus adanmışlığı içinde midir? Cübbesinin kenarında uyuyan bir kedinin istirahatini bozmamak için cübbesini kesebilir miydi mesela? Bu çerçevede gönül terbiyesiyle ilgilenen ve kalbi kıvamından emin olduğu Allah dostunu hatırlar. Onunla yan yana durur, benzeşme ve ayrışmalarını denetler. Bu seher donanımı gündüz en az 5 kere yenilenir. Gündüz, evet, gündüz iş hayatı demektir. Sufiler de iş yaparlar, dünyayı imar gibi bir sorumlulukla yüklü hissederler kendilerini. El etek çekmemişlerdir dünyadan. Nasıl el etek çekerler ki onların kutlu önderi aleyhissalatü vesselam hayatı denge üzerine kurmuştur. Sufinin günlük hayatında unutmayacağı şey seher vakti donanımıdır. Yani belki Allah'la birliktelik bilincinin asıl sınanacağı alan, Allah'la birliktelik bilincinin asıl sınanacağı alan günlük hayattır. İnsan ne de olsa gecenin tecrit edilmişliği içinde bilincini diri tutabilir. Ama günlük hayatın dağıtıcı karakteri sınar sufiyi. Gaflete, unutkanlığa sevk eder. Namazın rekatini, dualarını, tekbirini, hatta niyetini unutturur günün dağınıklığı. İşte böyle bir dağıtıcı ortamda el kârda, gönül yerde disiplinini edinmeye çalışır sufi. Dağdaki sufi ile şehirdeki sufiye ilişkin kıssalar, sosyal hayat içindeki sınavın büyüklüğünü anlatır. Sufi, ellerinin farkında olan insandır. Gözlerinin, kalbinin farkında olandır. Zaman öldürmek olmaz, çünkü ölü zamanın hesabı vardır. Hep diri yaşamak zorundadır sufi, her anı ve her davranışın kalitesini seçerek yaşamaktır sufilik. İçinde hep Allah dostu olabilme ufku taşır ve o dostluğun peygamber izinde yürümekle eşdeğer olduğunu bilir sufi. Sufi, ellerinin farkında olan insandır. Gözlerinin, kalbinin farkında olandır. Zaman öldürmek olmaz, çünkü ölü zamanın hesabı vardır. Hep diri yaşamak zorundadır sufi, her anı ve her davranışın kalitesini seçerek yaşamaktır sufilik. Ne güzel bir tanım. İçinde hep Allah dostu olabilme ufku taşır ve o dostluğun peygamber izinde yürümekle eşdeğer olduğunu bilir sufi. Günü bitirip ölümden izler taşıyan uyku için yastığa başını koyduğunda bir ömrü bitirir gibidir ve o ölçüde hesaba hazır bir hayat kitabına sahip olmak ister. İşte Rabbim bana verdiğin emanet, onu arı duru sana getirdim diyebilmek önemlidir. Müslümanlıkta bu değil midir? Evet, Müslümanlıkta tam olarak budur. Hatta gerçek anlamda insanlık da budur. Zaten sufilik İslam'la kişiliği yoğurma eylemidir. İslam'sa insanı insan etme disiplinidir. Öyleyse neden sufilik? Bana sorarsanız diyor Ahmet Taş getiren, adını sufilik koymasanız da olur ama bu disiplinden vazgeçemezsiniz. İslam dairesine girmiş olmakla onun içinde yol kat etmek aynı değildir. İnsanın öfkeyi dizginlemek için bile bir fırın ekmek yemesi lazım. Yani bir tek duygunun eğitimi için. Ya korkular, sevgiler, nefretler, kinler, ya bütün hissi melekeler, ya zihni disiplin, yani düşünce dünyasını sağlıklı değerlerle donatmak. İşte bunun için bir özel eğitime ihtiyaç var. İlk sufiler yola sufi olmak için çıkmış insanlar değil. Güzel Müslüman olma cehdiyle çıkmış insanlar. Sufilik zaman içinde gelen bir dış tanımlamadır. Gerçeğin çaresi şudur. İşte İslam, işte insanlık. İşte onun kutlu önderi, kutlu örneği. İşte İslam'ı güzel yaşayan Allah dostları. Allah'la birlikteliği idrak bilinciyle donanmış bir insan, bir Müslüman olma sınavı herkesin önündedir. Sufinin çabası, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisini, insanlığını ya da ondan sonra gelen Allah dostlarının çizgisini çağımıza taşıma gayretidir. Mevlana'yı, Yunus'u, Şah-ı Nakşibend'i çoğaltma çabasıdır. Bir güzel Müslüman olma sevdasıdır ve o sevda ulaştığı her yüreği diriltir. Sufilik, dünya maceramızdaki yürek sınavının farkında olmaktır. Peki, bu disiplin, az önceki çerçevede, yani sizlere bütün bir makale boyunca işlettiğimiz çerçevede işleyebiliyor mu? O apayrı bir konu diyerek de makalesini noktalamış Altınoluk Dergisi'nin 182. sayısında Sufi'nin bir gününü anlattığı yazısında Ahmet Taş getiren. Gerçekten hani bir müridin, bir tasavvuf yoluna intisap etmiş olan bir insanın güzel insan olma gayretini, cehdini, o insanın işte sufi olarak tarif edilen o güzel insan olma derdine düşmüş kişinin bir günü nasıl geçer, bunu derli toplu bir şekilde anlatan şahane bir makaleydi. Altınlukta Yürüyüş programında sizlerle paylaştığımız. Hepinize tavsiye ederim, Altınlukta'nın web sitesine girerek arşiv sayfasından 2001 yılının Nisan ayı 182. sayıyı bulun ve bu Sufi'nin bir günü başlıklı yazıyı okuyun, okutun, hatta yazının çıktısını alıp çerçeveletin. Yani bu yazının her bir cümlesi inanılmaz derecede önemli, son derece önemli bir yazı ve selam. Peki efendim, bu hafta da Erkam Radyo'da Altınlukta Yürüyüş programında siz değerli dinleyenlerimiz olan birlikteliğimizin burada sonuna gelmiş oluyoruz. Haftaya aynı saatte inşallah yine birbirinden güzel makalelerle Altınluk dergimizin rehberliğinde yapacağımız yeni bir yolculukta, yeni bir yürüyüşte tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla. Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun.
Erkam Radyo'da Altın Oluk'la Yürüyüş programını dinlediniz.